Ayrım 43, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 402. Sayıları bilinmeyen, roketlerle ve tanrı bilir başka nelerle silahlanmış, teröristlerce ele geçirilmiş 5 numaralı pompalama istasyonu Mercer'ın sağında bir yerdeydi. Solundaysa uygarlığa uzanan geniş bir yol vardı. Birkaç kilometre ileride belki yardım ve bir orman bekçisinin sıcacık kulübesinde bir fincan kaynar kahveyle bir yatak bulabilirdi. Onun yerine HK'nın emniyetini çekip sağa döndü ve tuzağa düşmemek için olağanüstü görüş yeteneğiyle sezgilerine güvenerek kuzeydeki bilinmeyene doğru yola koyuldu. Dalton otoyolunun ikinci kilometresi yerini üçüncüye, dördüncüye bıraktı. Mercer beynini kapatmıştı. Tüm enerjisini ayaklarının koşması için saklıyordu. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan bu denli bitap düştüğü başka bir an olduğunu hatırlamıyordu. Dayanıklılığı giderek azalıyor, onun azalmasıyla birlikte koordinasyonu da bozuluyordu. Daha çok tökezleyip öne doğru sendeliyordu ve hatta bir defasında yere yapışmış, mıcırlar etleri zaten sıyrılmış olan avuçlarına derince batmıştı. Islak yolda yüzünü toprağa dayamış, acı ve yorgunluktan gözleri kapanmış olarak yatarken bir kamyonun motorunun çalıştırıldığının ve vitese takılan aracın yola koyulmasının o tanıdık sesini duydu. Başını kaldırıp atıştıran yağmurun arasından bakınca kamyonun farlarının uzaklaşarak geceye karıştığını gördü. 5 dakika daha hızlı olsaydı Kerikov'un artçı kuvvetleriyle karşılaşacaktı. Araç geri geri kuzeydeki 5 numaralı pompalama istasyonuna doğru gitti. Mercer bunun Kerikov'un bulunduğu konumdan ayrılacağı mı, yoksa Dalton otoyoluna yapılacak bir saldırıdan artık korkmadığı ve adamlarının daha sağlam bir savunma pozisyonu almalarını mı istediği anlamına geldiğini çözememişti. Mercer yeni bir öncelik duygusuna kapıldı. Kerikov pompalama istasyonundan ayrılmak üzereyse kendisinin kesinlikle şansı olmayacaktı. Tek bir makineli tüfekle koca bir kamyon konvoyuna karşı elinden bir şey gelmezdi. Tek bir araca evet, ancak istasyonu ele geçirmeye yetecek miktarda adam ve teçhizatın, füze rampalarıyla donatılmış, konuşlandırılacak birliklerin sığabilmeleri için Kerikov'un en az 4 kamyon kullanacağından emindi. Rus tekrar güvenli bir yere kaçamadan onu ortadan kaldırabilme fırsatını yakalayabilmesi için onlar istasyonu boşaltmadan önce oraya ulaşmak zorundaydı. Tekrar koşmaya başladığında adımları hafiflemişti, daha kararlıydı ve Mercer'ın odaklanması daha güçlüydü. Şiddetini arttırmış olan yağmur, mıcır kaplı sertleşmiş yolu boza kıvamında bir bataklığa çevirmişti ve balçık Mercer'ın ağır botlarının tabanlarına yapışıyordu. Daha kaba agregayla kaplı olan dipnot, agrega, kum ve çakıl veya kırma taşı karışımı ve ayaklarının yola daha büyük bir güçle tutunabileceği bankete geçti. Yolun kenarından atlayıp alçak banketten yuvarlanarak yağmur sularının oluşturduğu bir dereceye indiğinde kuzey yönünde görüş açısını engelleyen dik ve kayalık tepenin etrafındaki kör noktada kaybolmuş oldu. Kamyonlara monte edilmiş güçlü halojen lambalarla aydınlatılmış pompalama istasyonu ilerisinde duruyor, bina ve yakın çevresi beyaz ışıkla yıkanıyordu. Ve Mercer, Kerikov'un boru hattına doğrudan saldırmayı neden göze aldığını anında kavramıştı. İkisine vinç yerleştirilmiş 6 tane açık kasalı kamyon borunun önüne çekilmişti ve petrol borusunun üzerine silindir şeklinde uzun kelepçeler sarıyorlardı. Etrafta koşuşturan kadın ve erkeklerin çığlıklarını, içtikleri antları ve bağırışmalarını Mercer bu kadar uzak mesafeden bile duyabiliyordu. Demek Kerikov'un sıvı nitrojenle yaptığı buydu. Nitrojeni 1300 kilometrelik boru hattının stratejik noktalarına yerleştirerek aşırı soğutulmuş gazla sarmalıyor ve petrolün akmasını engelleme girişiminde bulunuyordu. Mercer bunların Jenny 4'te bulduğu silindirlerin yerine konulan son parti olduğu kanısına vardı. Yakından incelediğinde boru hattını saran koruyucu kovanın asitilen lambası da kesilip yerine sahtesinin yerleştirilmiş olduğunu anlayan Mercer, operasyonu ne kadar dahice gerçekleştirdiklerini fark etti. Gerçekten gözleriyle görmemiş olsaydı borunun değiştirilmiş bölümünde sıra dışı bir şey olduğuna asla inanmazdı. Kim bilir borunun ne kadar bir bölümünü sıvı nitrojenle kaplamışlardı. Suyun ve drenaj kanalının içinde yalpalayarak ilerlerken beynini yağmura, soğuğa ve kendi çektiği acılara kapatmıştı. Bir örnek sarı yağmurlukları ve suyla ıslanarak renkleri koyulmuş şapkalarına rağmen Mercer Valdez'deki barda gördüğü Peel eylemcilerinin bazılarını tanıyabilmişti. Bir inşaat ekibinin uzmanlığıyla hareket ederek borunun orijinal kovanlarını kaldırıp kamyona yüklüyorlardı. Nitrojeni sahte kaplamanın içine salıverdiklerinde sabotajın saptanması haftalar hatta aylarca sürecekti ve o zaman bile böylesine cesur ve kurnazca plana kim inanırdı? Andy Lindstrom'un Trans-Alaska boru hattındaki petrolün donmasıyla ilgili sözlerini anımsayan Mercer, katılaşmış petrolün borunun içinden temizlenmesi ve hattın hasar görmüş bölümlerinin yenilenmeleri için boru hattının aylarca kapalı kalacak olmasının Peel aktivistlerini memnun edeceğini tahmin edebiliyor. Lakin Ivan Kerikov'un bu kadar sembolik, bu kadar önemsiz bir ekoterör üzerinde çalışacağını kabul etmekte zorlanıyordu. Bunun arkasında başka bir şey vardı. Mercer'ın ne olduğunu kavrayamadığı bir şey. Pompalama istasyonuna ait ana türbinin etrafındaki olup bitenlere rağmen monoton bir sesle düzenli vınlaması bir diş hekiminin delgisinin boğuk sesini andırıyordu. Mercer'ın ensesinde hissettiği şiddetli dürtüşün kaynağı iç bileziğinin çapı tamı tamamına 9 milimetre olan eş merkezli bir çemberdi. Etine batırılmış Uzi'nin kabzasını tutan kişi Kerikov'un eski Doğu Alman katillerinden biriydi. Mercer adamın yaklaştığını duymamıştı. Gözünün önündeki manzaraya fazlasıyla dalmıştı ve parmaklarını yavaşça arkasında birleştirirken dikkatsizlik ettiği için kendisine küfrediyordu. "Kalk!" diye emir verildi. Mercer doğrulurken yavaşça kalkması için uyarıldı ve aynı anda hızla arkasına dönüp namlusunu yakalayamaması için de silah geri çekildi. Kendisini yakalayan adam tutsaklara nasıl davranacağını gayet iyi biliyordu. Mercer zorlanarak ayağa kalkıp dönerken HK makineli tüfeğin boynundaki askıda sallanmasına izin verdi. Silahı ilk kez gören Alman ister istemez bir adım geri gitti ve kendi silahını daha da sıkıca kavradı. Sol ayağı drenaj kanalının yanındaki çamurların üzerinde bir milim kayınca dikkati tutsağından kendisine yöneldi. Adamın başına gelecek şeyi önceden tahmin eden Mercer o anı tam anlamıyla kendi yararına kullanmak üzere çoktan harekete geçmişti bile. Öne atılıp Uzi'nin kısa ve kalın namlusundan herhangi bir zarara yol açmadan kalkıp ağaçları hedef alması için adama koluyla bir darbe indirdi. Burt Manning'in evine yaptığı baskın sırasında yediği kurşunun bıraktığı derin yaranın kenarları ayrılarak açılırken epeyce kan fışkırdı ve eski yara yeni bir acıyla çığlık attı. Mercer'ın ivmesi iki adamın beraberce kanala düşmelerine neden olmuş ve adam Mercer'ın vücudunun altında kalmıştı. Mercer sağ kolunu bükerek adamın çenesine elinden geldiğince sert bir, iki, üç yumruk indirdi. Alman hala bilincini kaybetmemişti. Ancak kendinden geçmenin eşiğindeydi. Mercer hiç düşünmeden adamın başını kanalın dibinden köpürerek akan dereceğin içine sokup vücudu tamamen hareketsiz kalana kadar bastırdı. Mercer kalbinin korkuyla attığını, göğsünün yeterince oksijen alamıyormuş gibi hızla inip kalktığını ancak adam öldükten sonra fark etti. Parmakları adrenalin yüzünden seyiriyordu. Yağlı çamurun içinde sırt üstü yatarken ağzını açıp soğuk ve tatlı suyun gırtlağına kadar akmasını, adrenalinin ani yükselmesiyle bastıran susuzluğunu gidermesini sağladı. Bir dakika daha öylece yattıktan sonra kavganın pompalama istasyonu ile ilgilenenlerin dikkatlerini çekip çekmediğini anlayabilmek için sürünerek çamurların içinden çıktı. Yükseltinin üzerinden baktığında gören olmadığını anladı. Hala son nitrojen paketini boruya güvenle yerleştirmekle meşguldüler. Bina içindeki büyük türbinin sesi ve kamyonların umurtusuyla çalışan dizel motorları, Mercer gözcüyü öldürürken çıkan sesleri maskelemiş olmalıydı. Hiçbir uyarıda bulunulmadan Mercer'ın yüzünde patlayan toprak parçası, gözlerine ve ağzına ıslak kumların dolmasına, burun deliklerinin tıkanmalarına neden oldu. Kendisini balıklama yere atıp korunmaya çalışmasından bir an sonra bir makineli tüfeğin sesi kulağına kadar ulaştı. Bir kez daha açılan yaylım ateşi Mercer'ın sol tarafındaki toprak setin çamurlarını havaya kaldırdı. O kadar yakından ateş edilmişti ki toprağa saplanan kurşunların sıcaklığını hissedebiliyordu. Mercer orada sıkışıp kalmıştı ve çok savunmasızdı. Bir sonraki hamle silahı tutan kişinindi. Biraz önce öldürdüğünüz adam Doğu Alman gizli polisinin bir üyesiydi ve Sovyet desteğiyle olası en iyi eğitimi almıştı. Amerikan özel güçlerini kutlamalıyım. Gerçekten çok başarılıydınız. Karanlığın içinden konuşan ses kalındı ve gırtlaksı bir aksanı vardı. Sözcüklerin kısaca vurgulanmaları onları arkalarında yatan duygulardan tamamen arındırmıştı. Ancak ben sizin kurşun geçirmez olduğunuza inanmıyorum. Olduğunuz yerde silahınızı atıp ellerinizi başınızın üzerine koyun ve o çukurdan çıkın. 2 dakikadan kısa sürede 2 kez yakalanmış olan Mercer, Heckler & Koch'u atıp ayağa kalktı, yolun aşağı yukarı 15 metre yukarısında pompalama istasyonunun çevresel uzunluğunun dışında kalan bir noktada aniden bir el feneri ışıldadı ve yağmur fenerin ışığında kesikler açtı. Adam bulunduğu yerden Mercer'ın adamını boğduğunu görüp müdahale etmemiş ve kavgayı başından sonuna kadar izleyebilmişti. Mercer'ın hayatının niçin bağışlandığına dair bir fikri yoktu. Lakin nedeninden hoşlanmayacağından emindi. Peki söyleyin bana. Adam Mercer'a yaklaşırken el fenerinin ışığı aşağı yukarı oynadı ve zikzaklar çizdi. Orduda komando musunuz yoksa deniz kuvvetlerinin keşif kollarından mı? Hükümetinizin bir SEAL veya Delta birimini harekete geçirip Alaska'ya bu kadar çabuk yollayacak zamanı olmadığını biliyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm ama hiç kimse sizin oluşturduğunuz tehdidin gerçek birlikleri göndermeye değeceğini düşünmedi. Ben izci lideriyim. Adım Dangerous. Dipnot Dangerous, tehlikeli. Üstelik asker bile değilim, ben jeoloğum. 9 milimetrelik kurşunlar Mercer'ın ayağının dibinde yeri çiğnedi, taşlardan seken mermiler ormana yağdı. Etrafındaki toprak ölümcül bir vahşetle tırmalanırken Mercer'ın orada öylece dikilmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Nöbetçim telsizle davetsiz bir misafir geldiğini bildirdiğinde araştırmaya geldim. Siz olacağınız asla aklıma gelmezdi Doktor Mercer. Hayatınızın ellerimin arasında olmasının beni ne kadar sevindirdiğini size anlatamam. Feci bir şekilde öleceksin jeolog. Bunu sana garanti edebilirim. Mercer bizzat Ivan Kerikov tarafından yakalanmış olduğunun farkındaydı. Birkaç saniye sonra Mercer'ın yanında biten 2 adam ellerini başının üzerine çekerek bileklerini o kadar sıkı bağladılar ki Mercer'ın ellerindeki ve bileklerindeki kan çekildi. Tam böbreğine yerleştirilen bir tüfek kabzasının darbesiyle Kerikov'un arkadan aydınlanan şekline doğru iteklendi. Uzaktan bakıldığında Rus'un omuz genişliği Dalton otoyolunun eni kadardı sanki. Suç ortağı Mercer'ı eski casus şefinin önünde tutarken Kerikov bu anı neredeyse 1 yıldır bekliyordum dedi. Volkan'ın yaratılışını berbat edenin sen olduğunu öğrendiğimde seni Arlington'daki evinde öldürtmek için katil tutmayı düşündüm. Ama sonra da bu fırsatı bizzat yakalamak istediğime karar verdim. Konuşurken Kerikov'un ağzında zalim bir çarpılma oluyordu ve açık mavi yorgun gözleri düz bir cam parçası gibi parlıyordu. Zafer kazandığı o anda bile duygularını çok az belli ediyordu. Sözcükler arasında boşluk bırakmadan konuşması ve yüzündeki ifadenin doğal olmaması, küplere binmiş olmasından ya da şeytani bir zevk duymasından çok daha korkutucuydu. Mercer Kerikov'dan onun ahlaksızlığından ne denli nefret ederse etsin bunu belli etmek niyetinde değildi. Kendi içinde yaşadığı korkuya teslim olmayacaktı. O anda olamazdı. Rus'un karşısında bunu yapamazdı. Eğer hayatını benim gibi önemsiz birinden intikam almaya adadıysan Kerikov, bence kariyer planlarını tekrar gözden geçirmelisin. Sen zavallının tekisin. Kerikov saldırı silahını yola fırlatıp sağ kolunu sallayarak Mercer'ın üzerine atıldı. Çenesinin ucuna inen darbe öyle şiddetliydi ki yere çarpmadan önce Mercer'ın gözleri yuvalarında döndü. Saatlerce baygın kalacaktı. Kerikov adamlarına bu bok çuvalını helikoptere yükleyin diye emir verdi. Pilota da hazır olmasını söyleyin, gidiyoruz. Rus arkasına dönerek tekrar pompalama istasyonuna giderken belli etmeden sağ elini ovuşturuyordu. Yerinden oynamış eklemini yerine oturturken yüzü buruştuysa da acı yürüyüşünü etkilememişti. Boru hattındaki çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzereydi. Son sıvı nitrojen kovanı da hattın altına asılmış ve iki yarısı borunun etrafına dolanabilmesi için açık bırakılmıştı. İşçilerin şefi vinç operatörüne işaret etti. Operatör borunun üzerinde duran Peel eylemcisinin telaşlı el işaretlerini takip ederek borunun sahte kovanını tutan vincin kolunu ustaca hareket ettirdi. Nitrojen paketinin alt kısmı boru hattının altına değer değmez operatör kolu birkaç metre daha kaldırdı ve iki uç doğal biçimde birleşerek Trans-Alaska boru hattının 7 metrelik bölümü daha vakumlu paket içindeki aşırı soğutulmuş nitrojenle kaplanmış oldu. Zekice gizlenmiş civatalar yerlerine yerleştirildi ve boru üzerindeki kovan sıkıştırıldı. Boru hattının bir bölümü daha Kerikov'un saldırısı karşısında zayıf düşmüştü. İşçiler vincin kancasını çıkarırlarken bir kadın teknisyen de borunun üzerine tırmandı. Taşınabilir bir bilgisayar yardımıyla nitrojen paketlerinin içindeki elektronik tetikleme aygıtını Kerikov'un cihazı patlatmak için seçmiş olduğu frekansı ayarlayarak aktive etti. Ayrıca elektronik tetikleyicinin Peel'ın yerine yerleştirdiği diğer paketlerin içlerinde bulunan ve paketleri daha önceden belirlenen sıralarla birbirleri ardına patlatarak en büyük hasarın meydana gelmesini sağlayacak olan ufak vericileri okuduğundan da emin olmak için gereken kontrolleri yaptı. Arıza ya da kısa devre olmadığından emin olmak için soğuktan buz kesmiş parmaklarıyla birincil ve yedek devreleri de denetledi. Bilgisayarın fişini kovanın içine yerleştirilmiş prizden çekip ardından da geriye kanıt olarak yalnızca mikroskopik incelikte bir filaman kalacak şekilde prizi çekerek koparıp çıkardı. Serbest bırakılan nitrojen ve ufak bir patlayıcı yükü diğer elektronik aletlerin icabına bakacak ve aygıt ateşlendiğinde arkasında birkaç parça parçalanmış plastikle tellerden başka bir şey bırakmayacaktı. Paketin gözle görülmesi hakikaten imkansızdı. Baş parmaklarıyla ustabaşı da tamam işareti verdi. Ustabaşı biraz uzakta duran Feuerhofer'a bu sonuncusu Jan diye bağırdı. Feuerhofer'ın yanına kadar gelmiş olan Kerikov, tişörtünün üzerinde yalnızca bir rüzgarlık giymiş olan Hollandalı'nın nasıl olup da soğuktan donmadığını merak ediyordu. Adamlarına toplanmalarını söyle, kamyonlar imha edilmeli ve herkes en kısa sürede Hope'a binmiş olmalı. Yarın nitrojenleri salıverdiğimizde hepinizin Valdez'e dönmüş olmanızı ve okul çocukları kadar masum görünmenizi istiyorum. Yarın sabah Hope'a binmiş olmaları, Ebu Elab'ın onları hemen öldürmesini kolaylaştıracaktı. Arap cinayetleri tek başına ya da küçük gruplar halinde işlemek istiyordu. Ancak Kerikov gemiyi hava uçurmanın çok daha mantıklı olacağı sonucuna varmıştı. Gururlandığı açıkça gözlenen Feuerhofer tahmin ettiğinden daha iyi iş çıkardılar değil mi dedi. Feuerhofer'ın egosunun biraz daha okşanma ihtiyacı duyduğunu bilen Kerikov, ''Hepiniz çok iyi iş çıkardınız.'' diye cevap verdi. ''Adamların çok iyiler ve sana olan bağlılıkları dikkat çekici. Aslında ödül olarak sana bunu vermek istiyorum.'' Kerikov yana siyah bir cep telefonu uzattı. ''Bu aygıtları tetikleyecek. tek yapman gereken 555-20-20'yi tuşlayıp gönder düğmesine basmak. Sinyal saniyenin onda biri kadar bir sürede nitrojen patlatıcılarına ulaşacak. Sen bu ülkenin bütün geleceğini ellerinde tutuyorsun Yan. Sana o kadar güveniyor ve hayranlık duyuyorum ki sen dünyanın en önemli koruyucusu olarak anılacaksın. Bazen beni şaşırtıyordun Ivan. Nedenlerin, kararların ama bu... Feuerhoff'un telefonu kaldırdı. Bu senin söyleyebileceklerinden çok daha fazlasını anlattı bana. Zamanı geldiğinde tereddüt etmeyeceğim. Kerikov çevreciye kahkahalarla gülmek istiyordu. Ama yine de sesinin normal ve güvenilir çıkmasını başarabilmişti. Gitme zamanı. Senin de benimle birlikte helikopterle gelmeni istiyorum. Bilinci geri geldiğinde tanışmanı istediğim biri var. Hop'a mı dönüyoruz? Hayır, önce tutsağımı indirmek için kısa bir tur yapacağız. Valdez'e sonra döneceğiz. Beklemekte olan helikoptere yürürlerken Kerikov başka bir cep telefonundan Alyeska'daki Ted Mossi'yi aradı. Bilgisayar dahisi ona orijinal KGB programının kurulduğuna ve sistemde dolaşması için sadece aktivasyon kodu gerektiğine ilişkin güvence verdi. Kerikov kodu bilgisayara gönderir göndermez 1200 kilometre uzunluğundaki petrol boru hattıyla 10 pompalama istasyonunun kontrolleri tamamen onlara geçmiş olacaktı. Kontrollerine geçtiğinde de daha önceden belirlenmiş olan olaylar silsilesini durdurmanın hiçbir yolu olmayacaktı. 43. Ayrımın Sonu. Sayfa 410.